Ayrım 16, sayfa 126, 21. kısım. Sarzak'ta 3 kilise vardı. Biri onarımda, biri kötü bakışlı bir papazın emrinde, üçüncüsü de hakkında en karanlık dedikoduların çıkarıldığı genç bir rahibin yönetiminde. Rahibin papaz evinin ıssızlığında annesiyle birlikte kafa çektiği fısıldanıyordu. Sarzak sakinlerinden en çok da bu dedikodu meraklarından nefret eden Teğmen, hiç olmazsa bu kez haklı olduklarını kabul etmek zorunda kalmıştı. Cehennemi bir kavgaya girişmiş anaoğlu ayırmak için bir seferinde bizzat takviye olarak gitmesi gerekmişti. İşte Karim'in bilgi almak için başvurduğu din adamı bu rahipti. Asimetrik vitraylı modern olma iddiasındaki kiliseye yapışık tek katlı zevksiz beton bir evdi. Kapıdaki küçük levhanın üzerinde benim kilisem yazılıydı. Kapının hemen önünde yer kavgasına tutuşmuş ayrık otları çalılar. Kapıyı çaldı. Dakikalar geçti. Karim boğuk sesler duydu. İçinden küfretti. Şu sırada bu tür sesleri duymak istemiyordu. Sonunda kapı açıldı. Karim bilginin enkazına baktığını sandı. Öğleden sonranın sıcağında rahip leş gibi içki kokuyordu. Karmakarışık bir sakal zayıflamış inek suratına çevriliyor. Tarak yüzü görmemişe benzeyen saçlarının arasında sanki kül lekeleri vardı. Gözleri de nikotin rengiydi. Ceketi üzerinden sarkıyordu. Yakalığı leke içindeydi. Bir papaz olarak bitmiş tükenmiş, saygınlığını yitirmiş biri. Din adamı yazgısı olsa olsa mide bulandırıcı koku çıkararak yanan tütsü yapraklarınınki kadar uzun sürmüştü. Ne istiyorsunuz oğlum? Sesi ağdalı olmasına rağmen kararlıydı. Karim Abdul, polis teğmeni. Daha önce tanışmıştık. Adam grileşmiş yakasını düzeltti. Evet evet bana da öyle geliyor. Tuzağa düşmüş bir hayvan gibi sağına soluna endişeyle baktı. Sizi komşular mı çağırdı? Karim gülümsedi. Hayır, yardımınıza ihtiyacım var bir soruşturma için. Ne? İyi öyleyse girin. Teğmen eve girer girmez ayakkabılarının tabanı yapış yapış olduğunu hissetti. Gözlerini indirdi. Muşamba döşemenin üzerinde parlak lekeler vardı. Annem diye soludu rahip. Artık hiçbir işe yaramıyor. Reçelleriyle her yeri kirletiyor. Karışık saçlarını sıvazladı. Artık keçileri kaçırdı. Reçelden başka bir şey yemiyor. Evin içi fırtınadan çıkmış gibiydi. Yanlış yapıştırılmış tahta seramik ya da kumaş taklidi şeritler, kapının aralığında bir salon karikatürü gibi kesilmiş sarı köpükten dörtgenler, birbirine benzemez minderler gördü Karim. Yerde bir alay bahçe aleti karmakarışık bir haldeydi. Karşıda başka bir odada kirli tabaklar bulunan formika bir masa üzerine dağınık bir yatak vardı. Rahip salona doğru yürüdü, sendeleyip toparladı. Karim bir şey söylemeye gerek duydu. ''Kendinize bir kadeh doldurun. Zaman kazanmış olursunuz.'' Rahip düşmanca bakarak döndü. ''Kendinize bakmıyorsunuz oğlum. Tepeden tırnağa titriyorsunuz.'' Karim yutkundu. Hala şokun etkisi altındaydı. Fotoğrafçı dükkanındaki olaylardan beri sağlıklı düşünememiş, hiçbir mesafe alamamıştı. Sadece kafasında bir vızıltı, göğsünde de çekiş darbeleri duyuyordu. Düşünmeden yaramaz bir çocuk gibi ceketinin koluyla yüzünü sildi. Rahip bir kadehe içki doldurdu. ''Size de bir kadeh vereyim mi?'' diye sordu tatsız bir tebessümle. ''İçki içmiyorum.'' Siyahladan bir yudum içti. Sıska yüzüne kan geldi. Ateşli gözleri kükürt gibi alevlendi. Alaycı bir tebessümle. ''İslam öyle mi?'' ''Hayır, iş için kafanın aydınlık olmasına çalışıyorum. Hepsi bu.'' Din adamı kadehini uzattı. ''Öyleyse işinizi.'' Karim koridorda durmaksızın gidip gelen anneyi gördü. Kamburu çıkmış hatta kırılmış gibi yürüyor. Elindeki reçel kavanozunu göğsüne bastırıyordu. Açık kabri, dazlakları, okul fotoğraflarını satın alan rahibeyi, şimdi de lanetler treninin bu iki yolcusunu düşündü. Artık Pandora'nın kutusu açılmış, içindeki kabusların boşalmasına izin verilmişti. Rahip Karim'in bakışlarını yakaladı. ''Aldırmayın oğlum, önemli değil.'' Sünger şiltenin üzerine oturdu. ''Sizi dinliyorum.'' Karim elini kaldırdı yumuşak bir hareketle. ''Tek bir şey var. Lütfen bana oğlum demeyin.'' ''Haklısınız.'' diye cevap verdi rahip sırıtarak. ''Meslek alışkanlığı işte.'' Rahip alaycı bir hareketle bir yudum daha içti. ''Nasıl bir soruşturmayla ilgileniyorsunuz?'' Karim rahibin mezarlık saldırısından henüz habersiz olduğunu anlayıp sevindi. Anlaşılan Kreuzler haberinin sızmasını önlemeyi başarmıştı. ''Üzgünüm ama size hiçbir şey söyleyemem. Sadece bir manastır aradığımı bilin yeter. Sarzak'ta, Kaors yakınlarında ya da belli ki daha uzakta ama bu bölgede. Manastırı bulmak için yardımınıza güveniyorum.'' Hangi tarikat biliyor musunuz?
Hayır. Rahip kadehini yeniden doldurdu. Küçük kadehin içine yoğun yansımalar dönüp duruyordu. Burada bir sürü manastır var. Yine sırıttı. Anlaşılan bölge Tanrı'yı düşünmek için uygun.
Kaç tane?
Sadece bu bölgede en az 10.
Karim kısa bir hesap yaptı. Bütün bölgeye dağılmış manastırları ziyaret etmek en azından bütün bir günü alacaktı. Oysa saat 4 olmuştu bile. Önünde topu topu 2 saat vardı, açmazdaydı. Rahip ayaklanmış bir dolabın içinde bir şeyler arıyordu. Ha işte, incir kağıdından rehber benzeri bir defter karıştırdı. Annesi odaya girdi, şişeye kadar gitti. Karim'e tek bir kez bile bakmadan bir kadeh doldurdu. Gözleri oğluna çakılı gibiydi. Nefretin derinleştirdiği kuş gözleri. Rahip başını rehberden kaldırmaksızın buyurdu.
Bizi yalnız bırak anne.
Kadın cevap vermedi. Kadehini iki eliyle tutuyordu. Eklemleri bir iskeletinki kadar belirgindi. Birden Karim'e döndü. Tiz bir sesle sordu. Siz kimsiniz?
Bizi yalnız bırak. Karim'e döndü.
İşte not almak istersiniz diye 10 manastırın sayfalarını işaretledim. Fakat birbirinden oldukça uzaklar. Karim sayfaları inceledi. Belirtilen köylerin adlarını belli belirsiz hatırlıyordu. Bloknotunu çıkarıp dikkatlice yazdı.
Siz kimsiniz dedi kadın yeniden.
Anne odana dön diye haykırdı rahip. Sonra Karim'e yaklaştı.
Tam olarak ne arıyorsunuz? Belki de size yardım edebilirim.
Karim kafasını kaldırıp rahibe baktı. Bir rahibe arıyorum. Fotoğraflarla ilgilenen bir rahibe.
Ne cins fotoğraflar?
İnanılmaz bir şeydi ama Karim rahibin gözlerinde bir ışık görür gibi oldu. Daha önce böyle bir hikaye duymuş muydunuz?
Adam kafasını kaşıdı. Ben hayır.
Karim sordu. Kaç yaşındasınız?
Ben ama 25.
Kadın kulak kesildi. Bu arada kadehini yeniden doldurdu. Karim devam etti.
Sarzak'ta mı doğdunuz?
Evet.
Okula burada mı gittiniz?
Rahip bir omzunu kaldırdı. Evet, liseye kadar. Sonra?
Hangi okul?
Cancarus.
Evet ama birden ilişkiyi kurdu.
Buraya geldi.
Kim?
Rahibe. Aradığım rahibe.
Gelip sınıf fotoğraflarınızı satın almak istedi. Aman tanrım.
Evdeki bütün okul fotoğraflarını toplamaya çalıştı.
Cüde Itero ile aynı sınıfta mıydınız?
Bu isim size birini hatırlatıyor mu?
Rahip bembeyazdı.
Anlattıklarınızdan hiçbir şey anlamıyorum.
Annesinin sesi yükseldi. Bu hikaye deneyin nesi?
Karim sanki kendi yüz hatlarının üzerinde yeni bir sayfa çevirmek istiyormuş gibi eliyle yüzünü sıvazladı.
Baştan başlıyorum. Eğer normal bir eğitim gördüyseniz 1982'de ikinci sınıfta olmanız gerekirdi değil mi?
15 seneden fazla oldu.
1981'de birinci sınıfta.
Rahibin omuzları çöktü, kasıldı. Parmakları iskemlenin arkalığında kenetlendi. Genç yaşına rağmen elleri annesinkine benziyordu. Şimdiden ihtiyarlamış, mavim tırak damarlarla dolmuştu.
Evet, evet, tarih dediğiniz gibi olabilir. Öyleyse Itero adlı bir çocukla aynı sınıftaydınız.
Cüde Itero, kolay rastlanan bir isim değil bu, düşünün. Benim için çok önemli.
Hayır, gerçekten hayır.
Karim bir adım attı. Yine de okul fotoğraflarına meraklı bir rahibi hatırlıyorsunuz değil mi?
Ben...
Anne tek bir kelime bile kaçırmıyordu. Seni pislik, bu Arap'ın anlattıkları doğru mu? Diye sordu kadın. Topuklarının üzerinde dönüp kapıya doğru seyirtti. Karim fırsatı kaçırmadı. Rahibin omuzlarından tutup kulağına fısıldadı.
Anlatın, Allah kahretsin, anlatıp açıklayın.
Rahip sünger şiltenin bir köşesine yığıldı. O akşam olanları hiç anlayamadım. Karim diz çöktü, rahip boğuk sesle sürdürdü konuşmasını.
Geldi, yazın bir akşamüstü.
1982 Temmuz'u. Başıyla onayladı. Kapımızı çaldı. Korkunç sıcaktı. Sanki günün son ışıkları taşları pişirecekmiş gibiydi. Neden bilmiyorum ama yalnızdım. Kapıyı açtım. Tanrım, anlıyorsunuz değil mi? Daha 10 yaşında bile değildim. Karşımda alacakaranlığın içinde siyah ve beyaz başörtüsüyle bir rahibi.
Ne dedi?
Önce okuldan, sınıftaki notlarından, sevdiğim derslerden söz etti. Sesi çok tatlıydı. Sonra arkadaşlarımı görmek istediğini söyledi. Rahip terden parlayan suratını sildi.
Ben sınıf resimlerimi getirdim. Hep birlikte çektirdiğimizi. Arkadaşlarımı gösterebildiğim için gururlanıyordum.
Anladınız mı? İşte o zaman bir şey aradığını anladım. Resme uzun uzun baktı, sonra onda kalıp kalamayacağını sordu.
Hatıra olarak dedi. Başka fotoğraflar da istedi mi? Rahip başını salladı, sesi boğuklaştı. Bir yıl öncesinin birinci sınıf resimlerini de istiyordu. Karim biliyordu, o sınıflarda okuyan bütün çocukların ailelerini gezse tek bir fotoğraf bile bulamayacağından emindi. İyi de bir rahibeyi bütün sınıf fotoğraflarını toplamaya iten neydi? Karim kendini karanlık taştan bir jungle'ın ortasında hissetti. Yaşlı kadın kapının eşiğinde göründü, göğsüne eski bir ayakkabı kutusunu bastırıyordu. Seni pislik, fotoğraflarımızı verdin, sınıf fotoğraflarını. Oysa o fotoğraflarda ne iyi ne tatlıydın. Anne sus! Rahip gözlerini Karim'inkilere dikti. O zaman da dine merakım vardı, tamam mı? Sanki o iri kadın beni büyüledi. İri miydi? Uzun boylu muydu? Hayır, bilmiyorum. 10 yaşındaydım ama hala gözümün önünde siyah peleriniyle. O kadar sakin bir sesi vardı ki fotoğrafları istiyordu. Hiç tereddütsüz verdim. Beni kutsayıp gözden kayboldu. Bir işaret olduğunu sandım, bir belirti. Ben. Pislik. Karim göz ucuyla öfkeli kadına baktı. Tekrar rahibe döndüğünde onun hatıralarına gömüleceğini anladı. Daha sakin bir tavır takındı. Resimleri neden istediğini söyledi mi? Hayır. Judy'den söz etti mi? Hayır. Size para verdi mi? Rahip yüzünü buruşturdu. Daha neler? Benden iki fotoğraf istedi. Hepsi bu. Tanrım, ben bir işaret sandım bunu. Anladınız mı? Tanrısal bir işaret. Hıçkırıklara boğuldu. O zamanlar henüz bir işe yaramayacağımı bilmiyordum. Bir ayyaş, bir pislik olacağımı da. Alkolde çürüyeceğimi. Bu şeyin oğlu. Bir insan kendi bilmediği bir şeyi nasıl verir? Karim ceketin yakasına yapışmış yalvarıyordu şimdi. İnsan kendi karanlıklarda boğulurken başkalarına nasıl ışık dağıtır? Nasıl? Nasıl? Kadın elindeki kutuyu düşürdü, fotoğrafları dağıldı, tüm tırnaklarını çıkararak oğluna saldırdı. Rahibin sırtına, omuzlarına vurmaya başladı. Pislik, alçak pislik. Karim dehşetle çekildi, tüm oda titriyordu, gitmesi gerektiğini anladı. Burada kalırsa çıldırması işten değildi. Oysa hala öğrenmesi gerekenler vardı. Kadını itti, rahibin başına dikildi. Birkaç saniye içinde gidiyorum, her şey bitecek. Rahibeyi bir daha gördünüz değil mi? Adam hıçkırıkların arasında başını salladı. Adı ne? Rahip burnunu çekti. Anası anlaşılmaz şeyler omurdanarak odaya arşınlıyordu. Adı ne? Rahibe Andre. Hangi manastır? Saint Jean de la Cornix. Karmelitler. Nerede? Adam başını kollarının arasında sakladı. Karim omzundan tutup sarstı rahibi. Nerede? Sete ile Cap de Adge arasında, denizin hemen kıyısında. İçimi bir kuşku, bir tereddüt kapladığında bazen onu görmeye giderim. Benim için o bir sığınak, anladınız mı? Bir kurtarıcı. Ben. Kapı rüzgarda çarpıyordu bile. Teğmen çoktan arabasına atlamıştı. 20. kısım. Hava yeniden kararmıştı. Grand Peak'te Bellone bulutların altında, kayalık yamaçların arasında donup kalmış, kara ve dev bir dalga gibi yükseliyordu. Minik ağaçlarla kaplı etekleri yukarıya çıktıkça pusta, karışık bir beyazlık içinde soyutlaşıyordu. Teleferik kabloları karın üzerine gerilmiş ince hatlar gibi uzayıp gidiyordu. Katilin Remy Kalyanus'la birlikte oraya yukarıya çıktığını sanıyorum. Nymans gülümsedi. Bu teleferiklerden birine binmiş olmalılar. Deneyimli bir dağcı günün ya da gecenin herhangi bir saat böyle bir aleti çalıştırabilir bence. Yukarıya çıktıklarından nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Fanny Ferrah genç jeoloji profesörü inanılmayacak kadar güzeldi. Kar başlığının altındaki yüzü davetkar bir gençlik, bir tazelikle titreşiyordu. Zamanın bir haykırışı gibi saçları şakaklarının çevresinde dans ediyor, gözleri cildinin loşluğunda parlıyordu. Nymans saf hayattan dokunmuş bu teni ısırmamak için kendini zor tutuyordu. Cevap verdi. Elimizde cesedin bu dağlardaki buzullardan birinden geçtiğinin kanıtı var. Sezgilerim dağın Grand Peak, buzulunsa Valeris olduğunu söylüyor. Kente ve üniversiteye hakim zirve olduğu için, kampüsün içinden geçen nehir buradan doğduğu için. Bana kalırsa katil kurbanını yanına aldı ve bir zodyak botla ya da ona benzer bir aletle nehirden yararlanıp vadiye indi. Sonra da aksin sulara yansıması için cesedi kayaya gömdü. Fanny tedirgin gözlerle çevresine bakıyordu. Jandarmalar teleferik kabinlerinin çevresinde gidip geliyorlardı. Her yerde silahlı üniformalı insanlar vardı. Çevreye gerginlik hakimdi. Boğuk bir sesle konuştu. Bütün bunlar hala burada ne aradığımı açıklamıyor. Komiser gülümsedi. Bulutlar güneşi gömmeye giden bir cenaze alayı gibi gökyüzünde usulca ilerliyorlardı. Nimes da dağcı gibi giyinmiş Gore-Tex kayak anorağının altına su geçirmez kevlar, tulum ve dağcı ayakkabıları geçirmişti. Çok basit ipucu bulmak için. Yukarı çıkmak istiyorum. Bir rehbere ihtiyacım var. Ne? Bir belirti bulana kadar Valeris buzlarına bir göz atacağım. Bana yol gösterecek bir uzman gerek. Ben de doğal olarak sizi düşündüm. Bir daha gülümsedi. Bana bu dağları ezbere bildiğinizi kendiniz söylediniz. Gelmiyorum. Mantıklı olun, sizi araziyi bilen biri olarak yanımda götürebilirim. Sizi rehberlikle görevlendirebilirim. Ulusal dağcı bröveniz olduğunu söylediler. Güçlük çıkarmayın. Bu yamaçların üzerinden uçup helikopterle buzulu araştıracağız. Birkaç saatlik bir iş. Bir cibin yanında bekleyen jandarmalara işaret etti. Adamlar birkaç metre öteye hafif eğilimli bir yere su geçirmez büyük bez torbalar bıraktılar. Malzeme getirmelerini söylemiştim. Eğer bir göz atmak isterseniz... Neden beni çağırdınız? Özellikle beni diye tekrarladı Fanny. İnatla. Herhangi bir jandarma bu işi görürdü. Arkasında çalışan adamları gösterdi. Dağdaki kurtarma çalışmalarını onlar yapıyor. Biliyor musunuz? Komiser kıza doğru eğildi. Peki öyleyse size asılıyorum diyelim. Fanny'nin gözleri ateş saçtı. Komiser daha 24 saat bile olmadı ama kayalıkta bir ceset buldum. Bir sürü sorgulamadan geçtim. Zamanımın çoğunu karakolda geçirdim. Sizin yerinizde olsam bu maço sözlere dikkat ederdim. Nimes karşısındakini izledi bir süre. Cinayete rağmen, iç karartıcı atmosfere rağmen bu kaslı ve vahşi kadının çekiciliğinin etkisindeydi. Fanny kollarını kavuşturarak yineledi. Bir kez daha soruyorum, neden ben? Komiser yerden kenarları diken tutmuş ölü bir dal aldı. Asabi bir hareketle esnetti. Jeolog olduğunuz için. Fanny kaşlarını çattı, yüzündeki ifade değişti. Nimes açıkladı. Analize göre maktulün göz çukurlarında toplanan su 60 yıllara dayanıyor. Bu su artık görülmeyen bir kirinin izlerini taşıyor. 35 yıl önce bölgeye yağan bir yağmurun kalıntıları. Bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz değil mi? Genç kadın meraklanmış görünüyordu ama cevap vermedi. Nimes yere diz çöktü. Elindeki dal parçasıyla kat kat çizgiler çizdi. Bilgi topladım. Her yıl yağan yağmurlar en yüksek buzulların takkesinde, buzulların hiç erimediği bir yerde 20'şer santimlik katmanlar oluşturuyor. Çizimlerdeki katmanları gösterdi. Bu katmanlar kristal arşivler gibi sonsuza kadar orada kalacak. Kısacası Remy Kalyanus o buzullardan birine taşındı. Gözlerindeki su geçmişte donmuş o buzullardan birine ait olmalı. Fanny'ye baktı. O buzullara inmek istiyorum Fanny. O eski sulara ulaşmak istiyorum. Çünkü katil kurbanını orada katletti ya da oraya taşıdı. Bilmiyorum. Şimdi de o derindeki buzulları hangi buzul çatlaklarında bulacağımı bilen bir bilim adamına ihtiyacım var. Fanny bir dizi yerde otların üzerinde çizime baktı. Işık gri metal renkte ve parıltısızdı. Genç kadının gözleri kar yıldızı gibi parladı. Ne düşündüğünü bilmek imkansızdı, mırıldandı. Ya bir tuzak, ya katil sizi zirveye çekmek için bu buz parçasını aşağıya indirmişse, sözünü ettiğiniz katmanlar en az 3500 metre yüksekte. Bu yapacağımız bir pazar gezintisi değil. Yukarıda tehlikede olacaksınız ve... Bunu da düşündüm diye itiraf etti Nimes. O zaman bir mesajla karşı karşıyayız demektir. Katil oraya gitmemizi istiyor. Biz de gideceğiz. Valeris buzullarında eskiye ait buzulları bulabileceğimiz bir buzul çatlağı biliyor musunuz? Fanny sert bir baş hareketiyle onayladı. Kaç tane var diye devam etti Nimes. Bu buzulda tek bir buzul çatlağı çok derin. Harika, siz ve ben o çukura inebilir miyiz? Gökte bir helikopter gürültüsü duyuldu. Pervane kanatlarının homurtusu iyice yaklaştı. Dalgalanan otlar eğildi. Birkaç metre ötede derenin yüzeyi titreşti. Komiser sorusunu yeniledi. İnebilir miyiz Fanny? Fanny kulakları sığır eden alete baktı. Ellerini uzun saçlarının arasına geçirdi. Biraz düşünceli bakışı Nimes yerinden sıçrattı. Gülümsedi. İyice tutunmanız gerekecek Bay Polis.